bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 Körler Bölümü @ibb.gov.tr
Bu kitap Beyazıt Devlet Kütüphanesi Görme Engelliler Bölümü için Didem Perinçek tarafından 24 Eylül 2010 tarihinde okunmaya başlanmıştır. Sesli Kitap Projesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun ek 11. madde kapsamında görme engellilerin kullanımına açılmıştır. Sesli kitabın görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Kitabın adı Roman Gibi. Kitabın yazarı Sabiha Sertel. Kitabın yayın evi Ant Yayınları, Şubat 1969, İstanbul. Kapak İnci Özgüden, dizgi Yönet Matbaası, baskı Özot Matbaacılık Kolektif Şirketi, yazıldığı tarih 1966, yazıldığı yer Bakü, Azerbaycan. Kitabın ön yüzü Roman Gibi, Sabiha Sertel, 1919-1950. Kitabın arka yüzü, Türk basın hayatının en mücadeleci kalemlerinden biri olan Sabiha Sertel, 1895'te Selanik'te dünyaya gelmiştir. Balkan Savaşı'ndan sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a göç eden Sabiha Sertel, tanınmış gazetecilerden Zekeriya Sertel ile evlendikten sonra basın hayatına atılmıştır. 32 yıl Türkiye'nin bağımsızlığı ve gerçek demokrasinin kurulması için yiğitçe mücadele eden Sabiha Sertel, faşist terörün tahammül edilmez bir hal alması üzerine ailesiyle birlikte 1950'de Türkiye'den ayrılmak zorunda kalmış, 1968 Eylül'ünde Azerbaycan'da vatan özlemini gideremeden hayata gözlerini yummuştur. Sabiha Sertel bu kitabında 32 yıllık mücadelelerini bir röportaj canlılığı ve bir roman akıcılığı içinde belgeleştirmektedir. Kitabın birinci ayrımı, içindekiler. Yazarın notu, sayfa 5. 1. Hayata giriş, sayfa 11. 2. Amerika'da, sayfa 39. 3. Yurda dönüş, sayfa 67. 4. Resimli ay devri, sayfa 87. 5. Politik hayatta, sayfa 183. 6. Harp yıllarında Türkiye, sayfa 220. 7. Harp sonlarında Türkiye, sayfa 277. 8. Görüşler Dergisi, sayfa 318. 9. Tan Olayları, sayfa 334. 10. Demokrat Parti'nin Kuruluşu ve Tevkifler, sayfa 353. 11. İnsan Hakları Cemiyeti, sayfa 381. 12. Provokasyonlar Devam Ediyor, sayfa 396. 13. Memleketimin insanlarına, sayfa 418. Sabiha Sertel, Roman Gibi, parantez içinde anılar. Sayfa 5, yazarın notu. 1919'dan 1950'ye kadar geçen hayatımı, hatıralarımı, savaşlarımı devirler içinde olaylarla ilgili olarak verdim. Memleket dışında eski gazeteleri, dergileri, materyali toplamak çok güçtü. Bunların bir kısmını elde edebildim, bir kısmını bulamadım. Bulduklarımla yetinmek zorunda kaldım. Bu sebeple içerisinde bazı noksanlar varsa okuyucuların bunu mazur görmelerini rica ederim. Materyalin toplanmasında bana yardım eden Moskova'da Asya Afrika Halkları Enstitüsü'nde tarih kaynakları üzerinde araştırmalar yapan baş ilmi işçi Anna Tveritinovya'ya, yine aynı enstitüde edebiyat araştırmaları yapan baş ilmi işçi Leyla Arkayeva'ya, Bulgaristan Komünist Partisi Türkiye Şubesi yöneticilerinden Ahmet Arunov'a, edebiyat öğretmeni İbrahim Tatarlı'ya, İbrahim Berilov'a, Provada'da Saime Hanım'a, Azerbaycan yazarlarından Mir Mehdi Seyitzade'ye, Bakü Üniversitesi Ekonomi Öğretmeni Kamil Samedov'a bu vesileyle teşekkürlerimi sunarım. Sabiha Sertel. Torunum Denize. Sen 8 yaşında bir çocuktun. İstanbul'da, Moda'da, deniz kenarındaki evin balkonunda sana renkli, zengin hayallerle dolu şark masallarını anlatırdım. Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı. Sen bunları büyük bir dikkatle dinlerken mavi gözlerinde alevler yanardı. Masal biter bitmez yerinden fırlar. Haydi anneanne, bunu oynayalım derdin. Masalı usta bir rejisör gibi sahneye koyar, bana rolümü verir, kendi rolünü heyecan ve şevkle oynardın. Bu çocuk ya bir aktör ya bir rejisör olacak. Çocuğun bu istidadına dikkat edin, köreltmeyin derdim. Yıllar geçti. Şimdi Amerika'da tiyatro kulüplerinde Shakespeare'i başarıyla oynadığını duyuyorum. Ben sahnede değil, hayatta küçücük bir rol oynadım. Sana ve okuyucularıma bunu yine bir masal gibi, bir roman gibi anlatacağım. Gurbetteki hayatımı anlatmanın sırası daha gelmedi. Onu anlatmak sırası geldiği zaman, eğer yaşıyorsam, sana ve okuyucularıma bunun da masalını anlatırım. Savaş dolu bir hayatın hikayesi. Roman gibi. Sayfa 11. 1. Hayata giriş. Milli Kurtuluş Savaşı'nın arifesinde. Yıl 1919. Türkiye, Alman militaristleriyle girdiği harpte yenilmiş. İstanbul İşgal Kuvvetleri'nin elinde. İngiliz amirali Harringtonlar, Amerikan amirali Bristoller yönetim mekanizmasına el koymuşlar. Türkiye'yi 1. Dünya Harbi'ne sürükleyen İttihat ve Terakki Partisi'nin kodamanları Talat Paşalar, Enver Paşalar, Cemal Paşalar, Doktor Nazım ve diğerleri kaçmışlar. Limanda çeşitli bayraklarla süslenmiş düşman gemileri yatıyor. Yemen'den, Galicia'dan, çeşitli cephelerden katar katar İstanbul'a dönen Mehmetçikler perişan. Haydarpaşa istasyonu evlatlarını, kardeşlerini aramaya gelen halkla tıklım tıklım. Dönenler çocuk denecek kadar genç. Bazılarının ayaklarında hala köy çarıkları var. Paltoları yok, soğukta titriyorlar. Bunlar Arabistan çöllerinde, harp cephelerinde niçin, kimin için dövüştüklerini bilmeden dönüyorlar. Yurttaşlarını yabancı topraklarda bırakmışlar. Gömüldükleri toprak kümesinin üstünde ne bir taş ne kimliklerini belirten bir yazı var. Bunlar bir harp macerasında harcanmış Anadolu evlatlarıdır. Bu macerada ölenlerin, yaralananların, kayıpların sayısı belli değil. Yurt içinde açlıktan, hastalıklardan ölenlerin de sayısı belli değil. Bu hesabı sormaya kimsenin dili varmıyor. Herkes gelecek kaygısında. Bu yıkılıştan sonra memleket ne olacak? Emperyalistler Türkiye'yi paylaşacaklar mı? Herkes bu soruyu soruyor. Emperyalistler milli bağımsızlığımızın üzerine bir şal örten Sevr Anlaşması'nı hazırlıyorlar. Mütareke Anlaşması 30 Ekim 1918'de müttefikler adına Amiral Galtrop, Türkiye adına Bahriye Nazırı Rauf Bey tarafından imzalanmıştır. Emperyalist devletler ellerindeki bu beratla başkentin kilit noktalarına yerleştiler. Sokaklarda Senegalli, Hintli, Cavalı sömürge askerleri çeşit çeşit elbiseleriyle geziyorlar. Bellerinden diz kapaklarına sarkan renk renk damalı eteklikleriyle gaydalı, davullu İskoç kıtaları bir opera sahnesinde oyun verir gibi sokaklardan geçiyorlar. Boğazda Rumeli ve Anadolu hisarlarının üzerinde işgal ordularının bayrakları dalgalanıyor. Türk bayrağı en geriye asılmış. Bu matem gününde yüzü gülenler ancak Rumlar. Sokakta laterne çalarak dolaşıyorlar. Hiç durmadan şarkı söylüyor, içiyor, nara atıyorlar. Harpte yenilen yurttaşlarına tepeden bakıyorlar. Kadınların çarşaflarını yırtıyorlar. Kızlara saldırıyorlar. Hükümet yok, polis yok. Memleketlerin bir karanlığa gömülmüş. Harp öncesinin neşeli İstanbul'u artık yok. Sokaklar daralmış, insanlar küçülmüş. Çehreler soluk. Ağırbaşlı ve karlı memurlar, cübbeli, sarıklı hocalar, işçi, esnaf, bütün halk başları göğüslerine düşmüş köprünün üstünden geçiyorlar. Sanki yıkılan imparatorluğun yükünü omuzlarında taşıyorlar. Türk milleti tarihinde ilk defa bağımsızlığını yitirmenin acısını iliklerinde duyuyor. Kenar mahalleler yoksulluğun somut bir örneği. Bir yanda çullara sarılmış çıplak ayaklı çocuklar sırıtıyor. Öte yanda vagon ticaretiyle milyonlar vuran Topal İsmail Hakkı Paşalar, bulgur palaslar kuran harp zenginleri, Viyanalı artist Milovic'in sigarasını banknotlarla yakıyorlar. Harp içinde saman ekmeği yiyenlerle, harpte zengin olanlar karşı karşıya. Biri karargahını Şişli'de, Nişantaşı'nda, İstanbul'un onarılmış semtlerinde, öteki Fatih'in, Aksaray'ın, Cihangir'in fakir mahallelerinde yangın harabelerine kurmuş. Kabineler birbiri ardına değişiyor. İzzet Paşa gidiyor, Ferit Paşa geliyor. Ferit Paşa gidiyor, Tevfik Paşa geliyor. Eski Osmanlı paşaları karaya oturmuş imparatorluk zırhlısını yüzdürmek için İngiliz, Amerikan amirallerine, emperyalist devletlere sığınıyorlar. İttihat ve Terakki Partisi'nden yurtta kalanların birçoğu Bekir Ağa. Dipnot 1. Bekir Ağa, bölüğü Beyazıt'ta, Savunma Bakanlığı'nda siyasi suçlulara ayrılmış cezaevi. İttihat ve Terakki Partisi'nden yurtta kalanların birçoğu Bekir Ağa bölüğüne takılmış. Cezaevinin bir kapısından önceleri itaatçıların tevkif ettiği Hürriyet ve İhtilafçılar çıkıyor. Dipnot 2. Hürriyet ve İhtilaf, İngiliz taraflısı, İttihat ve Terakki Partisi'ne karşı kurulmuş muhalefet partisi. Öteki kapıdan Kürt, Mustafa Paşa, Divan-ı Harbi'nin tevkif ettiği İttihatçılar giriyor. Kürt, Mustafa Paşa Harp Divanı, emperyalist efendilerine yaranmak, halkı yıldırmak için bazı İttihatçıları ipe çekiyor. Yabancı subaylar evleri araştırıyor, ev sahiplerini sokağa atıyor, içine yerleşiyorlar. Basın yabancı devletler sansürünün kontrolünde. İngiliz taraflısı gazeteler serbest çıkıyor. İngiliz emperyalizmin uşağı Ali Kemal'in gazetesi Sabah, İkdam, emperyalistleri haklı buluyor. İttihatçılara küfürler savuruyor. Yabancı sermayeye ajanlık eden azınlık sermayedarları Beyoğlu cemekanlarını ilanlarla doldurmuşlar. Türk malı almayınız. Köşebaşı sarrafları yabancı subayların dolarlarını, sterlinglerini, drahmilerini Türk parasına çeviriyorlar. Türk parası değerini kaybetmiş. Beyoğlu mağazalarında harbi kazanan devletlerin bayrakları çekilmiş. Rum mağazalarını etekleri kıvrımlı, kırmızı fesli, uzun mavi püsküllü Erzon askerleri bekliyor. Bu mütarekenin İstanbul'udur. Yıkılmış bir imparatorluğun çöküntüleri içinde ümidini, benliğini kaybetmiş bir milletin İstanbul'u. Suçlu kimdir? Herkes birbirine soruyor. Bu yıkılışın suçlusu kimdir? Bunun sonu ne olacaktır? Sırtını İngilizlere dayayan Hürriyet ve İtilaf Partisi önderleri suçu İttihatçılara yüklüyorlar. Alman militarizmine el verip Türkiye'yi Birinci Dünya Harbi'ne sürükleyen İttihatçıların alt tabakaları ise suçu Enver Paşa'ya yüklüyorlar. Bir tarafta İngiliz Muhipleri Cemiyeti dış politikanın İngiltere'ye dayanmasını savunuyor. Öte yanda Wilson Cemiyeti'ni kuran aydınlar Amerikan mandasından medet umuyorlar. Aydınların büyük bir kısmı kötümser. Bir kısım aydınlar Türkiye topraklarında bazı tavizler vermekle bağımsızlığımızın korunacağı iddiasında. Sağduyusuyla hareket eden halk emperyalistlerin artık bağımsız bir Türkiye bırakmayacağı, bağımsızlığı kurtarmak için bir savaş gerektiği inancında. Türkiye'yi paylaşmaya önceden karar veren emperyalist devletler, parantez içinde İtilafı Müseller devletleri, Türkiye'nin bu iç durumundan cesaret alıyor, yüzyıllar boyu ekonomi alanında sömürdükleri ülkeyi şimdi paylaşmak, bölge bölge nüfusları altına almak istiyorlar. Türkiye hiçbir zaman böyle kolayca paylaşılacak, yok edilecek bir duruma düşmemişti. Sultan Vahdettin saltanatını korumak hesabında. Damat Ferit, Ali Kemal gibi İttihat ve Terakki Partisi'nin politikasına düşman olan, memleketi İngilizlerin boyunduruğu altına sokmaya hazır olanlar, birer uşak gibi İngiliz Amirali Harrington'ın, Amerikan Amirali Bristol'ün emirlerine boyun eğiyorlar. İngiltere Türkiye'yi Mısır gibi nüfuzu altına almak istiyor. Amerika Türkiye'ye vasi olmak, mandası altında almak için bazı aydınlar arasında kışkırtmalar yapıyor. Başta Halide Edip, gazeteci Ahmet Emin Yalman ve Rauf Ahmet gibi bazı aydınlar İngiltere'ye karşı Amerikan mandasını üstün görüyor. Amerika'nın emperyalist olmadığını iddia ediyorlar. Amerikan mandası altında sömürülen Filipin'i, Güney Amerika memleketlerini görmemezlikten geliyor, Amerika'nın demokrasi getireceğini ileri sürüyorlar. Bu inançla İstanbul'da bazı yazarlar, gazeteciler, hukukçular 1918'de Wilson Cemiyeti'ni kurmuşlar. Türkiye'nin parçalanması tehlikesi karşısında gözlerini Wilson prensiplerine dikmişler. Böylelikle imparatorluğu yıkılıştan kurtaracaklarını umuyorlar. Halide Edip Adıvar bu durumu hatıralarında şöyle anlatıyor. Dipnot 1. The Turkish Ordeal İngilizce basılmıştır. Basın temsilcileri Vakit Gazetesi'nin bürosunda toplanmışlardı. Başkan Wilson'a gönderilecek memorandumu konuşuyorlardı. Memorandum, Amerika'nın Türkiye'ye ekonomik ve mali yardım yapmasını, uzmanlar ve kadrolar göndermesini, yeni bir rejim kurmak, iç reformlar yapmak için Türkiye'ye son bir şans verilmesini istiyordu. Her taraftan istilacılara karşı birleşme isteği yükseliyor, teşkilatlar kuruluyordu. 1919 Haziran'ında Ahmet Rıza'nın, dipnot 2, Ahmet Rıza, Abdülhamid'in zorbalığı karşısında Avrupa'ya kaçan, hürriyet için savaşan bir vatanseverdi. 1919 Haziran'ında Ahmet Rıza'nın başkanlığı altında Milli Blok kuruldu. Memleketin tanınmış insanları, yani eski başbakanlar, genelkurmay başkanları bu teşkilata girdiler. Herkes bir çıkış yolu arıyordu. Milli liberaller, barış ve selamet gibi yeni yeni partiler kuruluyor. Milli Kongre adıyla meydana gelen teşkilat, Kongre binasında Doktor Esat Paşa'nın kuruculuğu altında toplanıyordu. Bunların bütün yardımları toplantılar, konuştular ve dağıldılar sözleriyle belirtilebilir. Politika bakımından önemli olan teşkilat Karakol Teşkilatı, İttihatçılardan Kara Vasıf Bey'in başkanlığı altında kurulmuştu. Dipnot 3. Halide Edip, The Turkish Ordeal, sayfa 19-20. O zaman İstanbul'da yapılan bu çalışmalar bir milli kurtuluş savaşına zemin hazırlıyordu. Anadolu'da da yer yer teşkilatlar kurulduğu haberleri geliyordu. Bu devirde ben olayları kavrayacak kadar olgun değildim. Çok gençtim, henüz yeni evlenmiştim. Büyük kızım Sevim 2 yaşındaydı. Kalabalık bir ailemiz vardı. Zekeriya Muhacir Umum Müdürlüğü'nde aşiretler müdürüydü. Pek az bir maaşı vardı. Biz de harp içinde saman ekmeği, kaynamış ayva ile geçinen nesildendik. Cağaloğlu'nda Molla Fenari Sokağı'nda Abdullah Cevdet'in, dipnot 1, Abdullah Cevdet, bir Türk düşünürüdür. İngilizlerin adamıydı. İngiliz Dostları Cemiyeti'nde çalışmıştır. Abdullah Cevdet'in iki katlı apartmanının birinci dairesinde yaşıyorduk. Olayları büyük bir ilgi ve üzüntüyle izliyor, bir şeyler yapmak ihtiyacını duyuyorduk.